Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin derginin Kısalardan Hisseler bölümünde yer alan Hak Dostlarının Samimi Hassasiyetleri başlıklı yazıyı paylaşacağız sizinle. Davud-i Tayyi Hazretleri'nin hizmetinde bulunan talebesi bir gün ona ''Biraz et pişirdim, lütfen buyurun.'' dedi. Üstadının sükut etmesi üzerine de eti getirdi. Fakat Davud-i Tayyi Hazretleri önüne konan ete bakarak ''Falanca yetimlerden ne haber var evladım?'' diye sordu. Talebesi durumlarının pek de iyi olmadığını ifade etse dediğinde ''Bildiğiniz gibi efendim.'' dedi. O büyük hak dostu, o halde bu eti onlara götürüver, dedi. Hazırladığı ikramı üstadının yemesini arzu eden talebe ise, efendim siz de uzun zamandır et yemediniz diyerek ısrar edecek oldu. Fakat Davud-i Tayyi Hazretleri kabul etmeyip şöyle dedi. Evladım, bu eti ben yersem kısa bir müddet sonra dışarı çıkar. Fakat o yetimler yerse ebediyen kalmak üzere arş-ı âlâya çıkar. İşte bir hak dostundaki gönül hassasiyeti. Kendisi de uzun bir müddettir yemediği halde aç bir yetimin varlığından haberdar oldukça boğazından et geçmiyor, derhal infak ediyor. Bizler de bir kurban bayramı geçirdik. Biz kurbanlarımızın etlerini muhtaçlarla, mümin kardeşlerimizle ne kadar paylaştık? Diğer imkanlarımızı paylaşmakta vaziyetimiz nedir? Allah yolunda fedakarlık karnemiz ne durumda? Bu hususlarda kendimizi muhasebe etmeliyiz. Çünkü Müslümanın derdiyle dertlenmesi lazımdır. Hadis-i şerifte buyrulur. Müminlerin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Demek ki din kardeşinin acısına bigane kalmak çok ağır bir cürümdür. Hak dostları büyük bir hassasiyetle bu cürümden uzak durmaya çalışmışlardır. Seri-i Sakati Hazretleri hadis dersindeyken bir talebesi koşarak gelir ve ''Üstadım, bütün Bağdat çarşısı yandı, bir tek sizin dükkanınız kurtuldu, gözünüz aydın.'' der. Hazret de bir anlık gafletle ''Elhamdülillah.'' diyiverir. 30 sene sonra bir dostuna şöyle demiştir. O gaflet anım için daima istiğfar ediyorum. Zira o gün sadece kendimi düşündüm de diğer dükkanı yanan kardeşlerimi düşünemedim. Bir başkasının istiğfar edilecek bir hata olarak bile görmeyeceği bir anlık düşünememe hali, hak dostunun gönlünde yıllar süren bir pişmanlık ve ızdıraba sebep olmakta. Buna benzer bir başka hadiseyi de Hazreti Ömer'in hayatında görürüz. Yas bin Seleme radıyallahu anh babasından şöyle nakleder. Hazreti Ömer radıyallahu anh çarşıya uğradı. Elinde bir kamçı vardı. Kamçıyı bana doğru sallayarak ortada durma yolu aç dedi. Kamçı elbisemin ucuna geldi. Ertesi sene tekrar karşılaşınca bana Seleme hacca gitmek ister misin diye sordu. Evet deyince elimden tutup beni evine götürdü. Bana içinde 600 dirhem olan bir kese verdi ve bunları haç yolunda kullanırsın. Şunu bil ki bunlar sana salladığım kamçıya karşılıktır dedim. Ben ey müminlerin emiri bahsettiğin kamçı meselesini hatırlayamadım dedim. O da ben de hiç unutamadım dedi. Demek ki Hazreti Ömer bir sene boyunca istemeden meydana gelen bu hadisenin ızdırabını gönlünde hissetmiş ve telafisi için hazırlık yapmıştı. Yine görüyoruz ki Hazreti Ömer sadece hakkını helal et deyip geçmemiş, gönül almak için kıymetli bir ikramda bulunmuştu. Bir müminin gönlünde daima hayırlar işleme iştihasının olması gerekir. Birçok ayeti kerimede muhsin ve muttaki kullar hayırlara koşmak, hayratta yarışmak hasletiyle methü sena edilmişlerdir. Bedenimizin nasıl maddi gıda ihtiyacı varsa ruhumuzun da manevi gıdalara belki daha fazla ihtiyacı vardır. Hayır işlemek ve tasaddukta bulunmak hususunda samimi bir arzu içinde olanları Cenab-ı Hakk'ın nasıl teyit edeceğine, onların hayırlarını nasıl feyizli ve isabetli birer ihsana dönüştüreceğine şu kıssa ne güzel bir şahittir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatır. Vaktiyle bir adam, ben mutlaka bir sadaka vereceğim dedi. Geceliğin evinden sadakasını alıp çıktı ve onu bilmeden bir hırsızın eline tutuşturdu. Ertesi gün belde halkı, hayret, bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş diye konuşmaya başladı. Adam, Allah'ım sana hamdolsun, ben bugün de bir sadaka vereceğim dedi. Yine sadakasını alarak evinden çıktı ve onu bu sefer de bilmeden bir fahişenin eline tutuşturdu. Ertesi gün halk, olur şey değil, bu gece bir fahişeye sadaka verilmiş diye konuşmaya başladı. Adam, Allah'ım bir fahişeye de olsa sadaka verdiğim için sana hamdolsun, ben mutlaka yine sadaka vereceğim dedi. O gece yine sadakasını alıp evinden çıktı ve onu bu defa da bilmeden bir zenginin eline tutuşturdu. Ertesi gün halk, bu ne iştir, bu gece de bir zengine sadaka verilmiş diye hayretle söylenmeye başladı. Adam, Allah'ım hırsıza, fahişeye ve zengine de olsa sadaka verebildiğim için sana hamdolsun dedi. Bu ihlası sebebiyle uykusunda o adama, hırsıza verdiğin sadaka belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirecektir. Fahişe belki yaptığından pişman olup iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de belki bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara dağıtacaktır denildi. Efendimizin anlattığı kıssadaki cömert şahıs, tasadduk etmek hususunda büyük bir arzu ve gayret içindedir. Öyle ki ikramda bulunabildiği için Allah'a hamd etmektedir. Böyle bir iştiyak içinde olduğu için Cenab-ı Hak da onun zahiren isabetsiz gibi görünen infaklarını kendi feyiz ve lütfuyla isabetli hale getirmiştir. Kıssadan şöyle bir hisse almak lazımdır. Nefislerdeki cimrilik, tasaddukta bulunmaya niyet eden kişiyi ertelemeye sevk eder. Bekle de tam ehil olanı bul der. Karşısına çıkan mahrumlar hakkında ya ehil değilse, ya fakir değilse, ya kötü yolda harcarsa gibi vehimlere sevk edip infakı geciktirir. Halbuki hayırlı, salih amellerin ifasında nefis ve şeytanın oyalamalarına fırsat vermeyip acele etmek lazımdır. Ukbe İbni Haris radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir keresinde Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazı kılmıştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı, safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat peygamberin bu telaşından endişe ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa sürede döndü, kendisinin bu acele davranışından dolayı meraklanmış olduklarını gördü ve şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın veya gümüş olduğunu hatırladım da beni hayırda acele etmekten alıkoymasını istemedim ve derhal dağıtılmasını emrettim. Hasan-ı Basri Hazretleri'nin şu kıssasıysa hayırda acele etmemenin hak dostu gönüllerdeki vebalini ve ızdırabını anlatır. Bir derviş Hasan-ı Basri Hazretlerinden bir şey istemişti. O da hemen ayağa kalkıp gömleğini çıkardı ve dervişe verdi. Efendim, eve gidip oradan bir şeyler verseydiniz olmaz mıydı? Dediler. Hazret şu cevabı verdi. Bir defasında ihtiyaç sahibi biri mescide gelip karnım aç demişti. Biz gaflet edip hemen yiyecek getirmedik. Sabah namazına geldiğimizde bir de baktık ki zavallı ölmüş. Kefenleyip defnettik. Ertesi gün bir zuhurat olarak fakiri sardığımız kefenin mihrapta durduğunu ve üzerinde kefeninizi alın, Allah kabul etmedi yazdığını gördük. İşte o gün, bundan sonra bir ihtiyaç sahibini gördüğümde onu bekletmeyeceğim, hemen ihtiyacını göreceğim diye yemin ettim. Bu kıssalar ihlas ve takva sahibi bir Müslümanın derinliğini gösteren ibretli hadiselerdir. Hak dostlarının gönül hassasiyetlerinden biri de Peygamber Efendimiz'e tam ittibadır. Bayezid-i Bistami rahmetullahi aleyh bir gün, insanlar arasında veli diye meşhur olmuş bir kişiyi görmek için müritleriyle yola çıkmıştı. Yaklaşmışlardı ki ziyaretine gitmekte oldukları zat evinden çıkıp mescide giderken kıbleye doğru tükürdü. Bayezid rahmetullahi aleyh, o zatın bu ham ve lakayt halinden son derece mahzun oldu ve selam bile vermeden derhal geri döndü. Talebelerine de şöyle dedi. Bu zat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği edeplerden birine riayet hususunda bile güvenilir değil. Cenab-ı Hakk'ın esrarı hususunda nasıl kendisine güvenilecek? Dini bilgileri istikamet ehli zatlardan öğrenmek gerektiğini çok iyi bilen bu zevatın hassasiyetlerine bir başka misali, tabi'in neslinin büyük imamlarından Ebu'l-Aliye rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde önce onun namaz kılışına dikkat ederdik. Eğer namazını huşuyla kılıyorsa o diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına oturduk. Namazını huşu ve tadili erkana riayet etmeden kılıyorsa, onun diğer işleri de menfidir diyerek ondan hiçbir hadis almadan yanından kalkardık. İmam-ı Rabbani Hazretleri de şöyle buyurmuştur. Bir keresinde gaflete düşüp unutarak abdesthaneye girerken sağ ayağımı önce attım. Sünnete uymayan bu davranışım sebebiyle o gün bütün manevi hallerden mahrum kaldım. Yine İmam-ı Rabbani Hazretleri bir gün talebelerinden birine ''Bizim keseden bir miktar karanfil getir.'' buyurmuştu. O da gidip 6 tane karanfil getirdi. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh bunu görünce teessüf ederek şöyle buyurdu. Bizim talebeler hala Peygamber Efendimizin hadisinde bildirilen Allah tektir, teki sever kaidesine dikkat etmiyorlar. Halbuki buna dikkat etmek müstehaptır. Müstehabbı insanlar ne zannediyorlar? Allah'ın hoşuna giden böyle müstehap bir amelin karşılığında bütün dünya ve ahiretleri ise kıymeti yoktur. Demek ki bir velinin en büyük vasfı Fahri Kainat Efendimizin sünnetine, karda yürüyen bir kimsenin bıraktığı izlere adım adım uyarcasına, bir gölgenin bir gövdeye olan sadakati titizliğinde ittiba etmesidir. Sünnet-i Seniyye, hayatın her safhasını en güzel şekilde tarif ve tanzim eder. Bir müminin her hal ve tavrının ecmel, ekmel ve ahsen olmasını tayin buyurur. Ahsen, yani her işi en güzel olmalı, etrafına daima güzellik tevzi etmelidir. Ecmel, yani gönle huzur ve ferahlık verecek zarafet ve letafette olmalıdır. Ekmel, yani çok olgun, en mükemmel olmalıdır. Zamanımızda küresel güçlerin, bilhassa televizyon ve internetin menfi yayınları, robotlaştırıcı modalar ve şahsiyetsizleştirici reklamlar kanalıyla muazzam bir kültürel saldırıyla karşı karşıyayız. Nesiller gerek iç dünyalarında gerekse dış dünyalarında bu kanallardan dökülen dışı şeker kaplı zehirlere maruz kalmakta. Gönül dünyaları gaflet ve dalaletle allak bullak olurken dış dünyaları da pasaklılık içinde hırpani, pejmürde ve dağınık bir manzara arz etmekte. Bizim gençliğimizde elbiselerin ütülü olması pek mühim görülürdü. Gömlek yakalarının sabit durması için götürüldüğü kolacı esnaf vardı. O gün geçmişten kalıp devam eden bir intizam, temizlik ve tertip duygusu vardı. Zamanımızda bahsettiğimiz şeytani vitrinler hissiyata katran döküyor. Dışa yansıyan dağınık manzara dahi iç dünyanın sefaletini ifadeye yetiyor. Sefaleti saadet zanneden gaflet ehli yırtık bir pantolonu moda diye giyiyor. bu sefil taarruzlara karşı evlatlarımızın şahsiyetlerini küçük yaşlardan itibaren sağlam ve metanetli bir şekilde inşa etmeliyiz. Batılın gelip doldurmaması için gönül dünyalarını manevi hassasiyetler, derin duygularla tezyin etmeliyiz. Bilhassa tefekkür. Tefekkür, iman anahtarı. Evlatlarımızda Allah ve ahiret inancını güzel tefekkür alıştırmalarıyla güçlendirmeliyiz. Temaşa edilen yahut koklanan bir çiçek, ikram edilen leziz bir meyve, seyredilen eşsiz bir manzara karşısında evlatlarımızın gönül dünyalarına tesir edecek güzel hasbihaller yapmalı, bunların Cenab-ı Hakk'ın el-Bari, el-Musavvir esmasının mükemmel ve müstesna tecellileri olduğunu anlatmalıyız. Çocuklarımızın temiz bir ahlaki safiyeti muhafaza etmesini sağlayabildiğimiz ölçüde hikmeti görebilmesini de sağlamış oluruz. Yaratan Rabbinin adıyla oku emrini eda etmeyi öğrendikçe, bu okuyuş ve tefekkür biiznillah evladımızın imanının artmasına, kuvvetlenmesine, muhafaza olmasına anahtar olacaktır. Bugün en büyük meselemiz budur. Çünkü küresel güçler gönüllere adeta katran döküyor. Zihinlerde ve gönüllerde yıkıcı depremler meydana geliyor. Bizim medeniyetimizin binbir güzelliği, hassasiyeti, inceliği ve zarafeti enkaza dönüşüyor. Fakat ne hazin ki bu istilaya mani olmak için elzem olan adımlar atılmıyor. İbretle seyrediyoruz. Üniversite imtihanları esnasında anne babalar mekteplerin kapılarında bekliyorlar. Evlatları kadar belki onlardan daha fazla heyecanlanıyorlar. Bir şefkat emaresi. Lakin bir soralım, dünyevi istikbal için gösterilen bu heyecana, bu fedakarlıklara mukabil, evladının uhrevi istikbali için ne yapıyorlar? Her yeri cam kırıklarının doldurduğu bir devirdeyiz. Kendimizi de hidayet ve takva ile ihya ve inşa edelim. Evlatlarımıza da İslam karakter ve şahsiyetini miras bırakma gayretinde olalım. Böylece ebedi hayatımızda evlatlarımızla beraber selamette oluruz. Ahirette evlatlarımızla beraber olamazsak bu ne hazin bir ayrılık olur. Dünyada evlatlarımızla ayrı düşmeyi asla istemeyiz. İnsan tefekkür etmelidir ki asıl ayrılık gurbet veya ölüm değil, ahiretteki ayrılıktır. Çünkü dünyadaki ölümle gelen ayrılık dahi kısmen unutulur. Ölümle gelen ayrılıklarda gönüller, ahirette kavuşmak ümidi ve niyazıyla teselli olur. Fakat ahiretteki ayrılık kat'i ve ebedidir. Yasin-i Şerif'te kıyamet gününden bir manzara nakledilir. Cennet ehlinin nail oldukları ikramlardan bahsedilip, onlara şöyle nida edileceği bildirilir. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Diğer taraftan hayatını istikamet üzere yaşamayanlar için de şöyle buyrulacaktır. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. En hazin ayrılış, en acıklı firkat bu ayrılış olacaktır. Bu sebeple hayattayken gözümüzün önünden ayırmak istemediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bir emaneti olan yavrularımızın dini tahsil alabilmesi hususunda çok ehemmiyet göstermek mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak bizlere de dostluğuna nail olanların gönül hassasiyetlerinden hisseler nasip eylesin. Evlatlarımızı İslam şahsiyet ve karakteriyle yetiştirip iki cihan saadetine erişebilenler arasına ilhak buyursun. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarının Samimi Hassasiyetleri başlıklı yazıyı paylaştık ve son olarak programımızda Mehmet Mencet imzalı Boş Evler, Boş Eller başlıklı yazıyı aktaracağız. dünya bir imtihan. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak göndermiş, hem dünyamız hem ahiretimiz için bir kılavuz. İçinde sorular ve cevaplar yan yana. Dünya hayatında Kur'an-ı Kerim'den kopya çekmek, oraya bakarak uygulamak ve hayat defterimize yazmak serbest. Ne büyük kolaylık. Bir yardım daha var. Allah dostlarını, bu yolda daha önce muvaffakiyetle yürüyenleri, Kur'an'ı rehber edinenleri taklit etmek de serbest. Sonuçta imtihan var. İmtihanı geçip geçmemek yapacağımız işlerle belli olacak. Çalışır çabalarsak, düzenli, sabırlı ve itaatli bir ömür sürersek, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmak mümkün. Yoksa hüzün, pişmanlık ve telafisi olmayan acılarla dolu bir ömür tablosu. Zil çalınca nasıl imtihan biter, mecburen kalem bırakılır, bu imtihan dünyasında da ecel zilleri her birimiz için bir gün çalacak. Her birimiz, aile fertlerimiz, arkadaşlarımız ve dostlarımız ayrı bir hüzünle ebediyete doğru göçeceğiz. Ellerimiz sevaplarla dolu, ecirlerle dolu mu göreceğiz? Yoksa ellerimiz bomboş, hüsran içinde mi kalacağız? 50 yıl önce hukuk yıllarında Çankaya'da yaşayan ayrı bir depdebe ve şatafat dolu gruplar vardı. Bu gruplara mensup kişilerden biriyle yolumuz Korkuteli'nin bir köyünde kesişti. Yüzlerce dönüm arazinin sayıları 30-40'a varan yazlık bahçe evin sahibi olmuş. Bir Alman arkeoloğun evini savcı dostumuzun vesilesiyle Adıyamanlı bir inşaatçıdan almak nasip oldu. Bu evi daha evvel o yaptırıp sattığı için gelip benim aldığım fiyatı az buldu ve kimseye söylemeyin, benim evimin değerini düşürür dedi. Memnun olup gönülden hayırlı olsun demedi. Bir süre sonra evin giderlerinde problemler oldu. Sorduğumda ben bilmem borular nerede deyip işi ustalara bıraktığı gibi probleme de ilgi göstermedi. Köydeki araziyi kadastro gibi avukat beyin işlerine bakan hakim tutuklandı. Yolsuzluklar bir hayli birikmiş. Arkadaş Korkuteli'de, davalar Yargıtay'da. Korkuteli'de bir problem oldu, bana sergilediği davranışlarını unutarak yanıma geldi. ''Sen benim arkadaşımsın, Yargıtay'a birlikte gidelim, beni anlat, beni tanıyorsun.'' dedi. Ben de ''Bu istediğin usule aykırı, yargı dosyaya bağlıdır, ben ne diyebilirim?'' dedim. Benden ümidi kesti. Bu defa başka yerlerde başka işler peşindeyken bir trafik kazası sonucu vefat etti. Geriye hazin bir manzara kaldı. Yıllar boyunca uğraşarak yaptırdığı köşk gibi evde sadece kuşlar kalıyor. Yine kendine ait bazı evler boş duruyor. Kediler, köpekler bahçesini şenlendiriyor. Mirasçılarından bile kimse gelmiyor. Ne kadar düşündürücü. Bir ömür yaptırdığı evlerde belki 30'dan fazla aile kalıyor, kimsenin aklına ölüp giden bu kişi gelmiyor. Arkada bir Allah razı olsun ya da geçmişlerine rahmet olsun diyecek bir kimse bırakmadan, iyi anılmadan gitmek ne acı bir şey. Şöyle bakarsak, geçmişte yapılan çabalar, tüketilen emekler, nimetler bunca çabalamaya değer miydi 3 günlük dünya için? Devlet malını, kul hakkını hiçe saymak, yiyemediğimiz, giyemediğimiz hiçbir şey için bu kadar çırpınmak. Kul hakkıyla huzuruma gelmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Evler burada bomboş dururken o yer altında kim bilir hangi mahkemelerde koşturuyor, hesap veriyor. Ne okuduk, nasıl bu hale geldik? Bunca tahsil niçin bizi iyi bir insan haline getirmiyor? Kur'an-ı Kerim oku diye başlıyor. Oku da neyi oku? Kainatı, insanı, dünyayı, hayatı oku. Bize yıllarca okutulan gereksiz bilgilerden acaba hangisinden istifade edebildik? Onları ne hayat dershanesinde kullanabildik ne de işimize yaradı. Fikir hamallığından başka bir şey değil. Yediğimiz, giydiğimiz, kullandığımız eşyadan fazlası ne işe yarıyor? Kaygısından başka. Üstelik bu kadar ihtiyaç sahibi varken 10 tane evimiz olsa kaç tanesinde oturabiliyoruz? Refah arttıkça dünyaya rağbetimiz daha da çoğalıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa bir dere daha ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tövbe edenin tövbesini kabul eder. Bir düşünsek Allah bize bunu neden verdi? hepsini yiyip içmemize, kullanmamıza, ömürler yetmezken, tek tek hesabı verilecekken, misafir olduğumuz dünyayı ev sahibi gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi benim malım diye sahiplenmek ne ahmaklık. Benim olan ne acaba? Doğduk, başkası yıkadı. İsmimizi bile kendimiz koymadık. Öldük, birileri yıkadı. O bile nasip. Hasta olduğunda insan daha iyi anlıyor. Bu vücut da bizim emrimizde değil. Her zamanki kullandığın elin, ayağın, gözün, kulağın çalışmıyor. Hani senindi, hareket ettirsene. Rabbim tefekkürümüzü, basiretimizi artırsın. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Mencet'in kaleme aldığı Boş Evler, Boş Eller başlıklı yazıyı paylaştık Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun, hoşça kalın.